dünya diplomasi tarihinde görülmemiş bir olay. Yani savaş zamanında bile olmamış olaylar meydana geldi. Diplomaside artık olmayan olayların nirvana yapması olarak değerlendirebiliriz. Yani böyle bir şey ben örneğine baktım yok. Fatma Betül Sayan'ın bindiği araba diplomatik plakalı bir araba. Oraya Hollanda polisi dokunamaz. Arabanın içine dahi giremez. Ve arabanın içine giriyor, o şoförü indiriyor ve polis arabayı kullanmaya başlıyor. Bakanın aracına biniliyor ve polis onu sınıra kadar götürüyor ve bakanı persona non grata, yani diplomasi dilinde istenmeyen adam olarak bilinen persona non grata olarak ilan ediyorlar. Bu da inanılmaz bir olay. Gerçekten bu da bir başka skandal. Buna ne kadar hazırlıklı olduklarını gösteriyor. Aslında bu olayların olmasını bize gösteren bir başka olay da hem Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi hem de Başkonsolosu'nun 2 gün önce Türkiye'den ayrılması. Aslında bütün bu olaylar olacakmış gibi hesaplanmış.
Peki neden istenmeyen adam ilan ediliyor Türkiye'nin bir bakanı?
Türk Büyükelçiliğine ve konsolosluğuna gitmek istediği diye bunu ilan ediyor. Buna hiçbir gerekçelendirme de sunamıyor. Bunun öncesinde bir de Dışişleri Bakanı'nın uçuşunu iptal ediyor.
Tüm bunların yaşanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani genelde şu anda Hollanda, önce Almanya'ydı. Hollanda, Avusturya'dan bazı demeçler geldi, söylemler geldi. Arkasından işte Danimarka devreye girdi. Hatta Fransa'da bir ses duyuldu geçtiğimiz günlerde. Yani, tüm bunları neden yaşıyor Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'da? Niye bu duruma geldi olaylar?
Birkaç tane şeye baktığımız zaman hem Avrupa Birliği'nin kuruluş sözleşmesine, hem Viyana sözleşmesine, hem de diğer olaylara baktığımız zaman bir defa bugün özellikle Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklama da bunu gösteriyor. İngiltere'nin de yaptığı açıklama bunu gösteriyor. Bir bölünmüşlük var. Bir tarafta Almanya'nın kendi interlandını kullanması var. Bu Avusturya ile başladı, Almanya ile devam etti. Şimdi Hollanda ve diğer ülkeler.
Yani Belçika'nın Milliyetçi Hareket Partisi toplantısını iptal ettiği haberi de geldi dün gece.
Öyle. Ben 3 tane şey söylüyorum. 1. FETÖ'nün harekete geçmesi. Bakın 15 Temmuz'dan sonra neredeyse 3000 kişiye yakın ve 40 tane askerin olduğu kişi siyasi sığınma hakkı istedi ve Almanya 40 FETÖ'cü askere bunu verdi. Ve 3000 kişinin de aralarında hakim, savcı ve diğer üst düzey bürokratik görevlilerin bulunduğu kişilerin de siyasi sığınma hakkı olduğunu biliyoruz. Ve DHKPC ve PKK'lılardan Türkiye'nin istediği sadece 3 kişiyi Türkiye'ye iade etti. Bu da %1'in bile altında bir orana tekabül ediyor. Dolayısıyla 15 Temmuz'u yapanları Türkiye'ye iade etti mi? Hayır. Darbenin arkasında kim var sorusunun aslında cevabı da çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir bu var. 2, bir taraftan hayır kampanyasına direkt olarak bulaşmış durumda Almanya ve Almanya'nın interlantındaki ülkeler, yani Almanca konuşan ülkeler. Bütün gazeteler bir bakıyorsunuz sanki bu referandum Almanya'da yapılacak, Hollanda'da yapılacak, Avusturya'da yapılacak. Böyle bir şey olabilir mi? Tam sayfa Türkiye ile ilgili çıkıyor. Bir de onu da geçtik. Bugün birkaç gazete Türkçe olarak referandumda hayır deyin diye sürmanşete 9 punto giriyor. Şimdi siz bir taraftan özgürlükler, hukuk, egemenliğin, demokrasi, insan hakları diyeceksiniz ama bir taraftan da hem Avrupa Sözleşmesi'ne hem de diğer Avrupa Birliği'nin kuruluşunda yer alan hiçbir kıstasa uymadan işte burada yaşayan Türklerin bilgilendirilmesiyle ilgili olan şeyleri komik bir şekilde iptal edeceksiniz. Ben haklı olduklarını düşünmüyorum. Avrupa Sözleşmesi'ne göre bu referandumla ilgili veya seçimlerle ilgili istedikleri yerde izin alındıktan sonra, izin alınmasına bile gerek yok, kapalı veya açık toplantılar yapılabilir. PKK'nın üst düzey yöneticisi Cemil Bayık Almanya'da 1,5 saat boyunca konuştu, konuşturuldu. Almanya'da yasaklanan PKK'nın üst düzey yöneticisi. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Anayasa Mahkemesi'nden 2 saat kala bir karar çıkartılarak engellendi. Hani burada nerede demokrasi, nerede fikir hürriyeti? Burada birçok çifte standarttan bahsetmek mümkün. Bu referandum toplantıları veya seçim toplantılarıyla ilgili bu yapılanlar bir defa hiçbir şekilde ne fikir hürriyetiyle örtüşüyor, ne demokrasiyle, ne de insan hakları ve özgürlüklerle ve hukukun üstünlüğüyle, bunların hiçbirisiyle örtüşmüyor. Viyana Sözleşmesi'ne çok ciddi muhalefet var. Avrupa Birliği'nin kuruluş sözleşmesine çok ciddi muhalefet var. Bir de size bir şey daha anlatayım. 2 gün önce Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Türkiye'de yaşayan Hollanda vatandaşlarıyla ilgili seçimlerle ilgili toplantı yapılıyor. Orada Türkiye bu toplantıyı engelliyor mu? Veya şimdi Türkiye buradaki Hollandalı üst düzey bürokratların, elçilikte çalışanları büyükelçilikten veya konsolosluktan çıkınca tutuklayıp Mamak cezaevine mi koysun? Yani burada zaten Türkiye böyle bir aşağılık davranışı ve ırkçı davranışı yapmayacak. Çünkü şu gerekçe gösteriliyor. O zaman biz aynı Hollanda'nın düştüğü duruma düşeriz. Böyle bir durum var. Dolayısıyla gerçekten yaşananlar çok acı. Bu yalnız üçüncü konu, yani FETÖ'nün Avrupa'da harekete geçmesi ve şu an başta Almanya olmak üzere iş başındaki siyasetçilerle çok ciddi işbirliği. İkincisi Türkiye'yi siyaseten sıkıştırma, yani Avrupa Birliği'nden çekilmeye zorlama. Türkiye bu oyuna gelmemeli, soğukkanlı olarak hareket etmeli diyorum ben. Dolayısıyla bu aslında çığırtkanlıklara ve yapılan çağrılara ilişkileri durdursun, Avrupa Birliği ile ilişkileri bitirsin gibi düşünmemeli. Birazcık daha beklemeli çünkü Avrupa'da ne olacağının belli değil. Hollanda'da kim iş başına gelecek? Eylül ayında Merkel gidecek mi kalacak mı? Büyük ihtimalle gidecek zaten. Avrupa'da da yeni bir trend başladı ama bir de en önemli olaylardan bir tanesi burada FETÖ'nün yaptığı bu olayda aslında ırkçılık söylemi kullanılarak 15 Temmuz'un devamı da hedefleniyor. Ama ikinci olayda Avrupa Birliği'nde Fransa'nın, İspanya, İtalya gibi ülkelerin de, yani Almanya'nın çok etkili olduğu ve Balkan ülkeleri de dahil, yeni girenler de dahil olmak üzere karışmadığını görüyoruz. Yani Almanya bir Avrupa Birliği içerisinde bir bölünmüşlükten de söz etmek mümkün. Yine başta Almanya olmak üzere aslında bir taraftan da Avrupa Birliği'nin geleceği de tartışılmaya başlandı. Ama her şeye rağmen Türkiye kesinlikle almayacakları belli, kesin. Türkiye ağzıyla bir değil, 10 değil, 100 tane kuş tutsa yine Avrupa Birliği'ni almayacaklar. Ama bütün bunlara rağmen siyaseten ve diplomatik olarak olayı sonuna kadar devam ettirmeli Türkiye. Ve aslında resti çeken veya üyelik müzakerelerini durduran veya donduran taraf Türkiye olmamalı.
Bu arada çok Avrupa Bakanı Ömer Çelik'ten bir demeç geldi yine sığınmacılara yönelik olarak. Karasal geçişler yeniden değerlendirilmeli demiş. Denizler değil tabii, denizden yapılanlar değil ama karadan geçişler yeniden değerlendirilmeli demiş.
Denizden yapılanlar da değerlendirilmeli. Şunu demiyorum yani. Burada zorla biz hiçbir Suriye vatandaşını tutamayız. Eğer adam her türlü riski göze alıyorsa, ben illa Avrupa'ya gideceğim diyorsa, insan haklarına aykırı bir durumla söz konusu, karşı karşıyayız biz. Avrupa'ya geçmek isteyen kendi isteğiyle, altını çiziyorum, yoksa burada kalmak istiyorsa kalsın, zorla gönderelim demiyoruz ama geçmek isteyen hiçbir Suriye vatandaşını ve Irak vatandaşını ve yine Uzak Doğu'dan gelen ve Orta Doğu'dan gelen hiçbir vatandaşı biz burada zorla tutamayız. Sadece karayolu değil, deniz yolunu da açmalıyız. Türkiye bir an evvel açmalı bunları. Bu insan haklarına ve Avrupa'nın kuruluş sözleşmesine ve Avrupa konvansiyonelinin de aykırı bir durum. Yani dolayısıyla Türkiye bu kartını da kullanmalı ve Türkiye'de bundan sonra yarından tezi yok. Hiçbir mülteciyi ve Suriyeli, Iraklıyı kimse zorla tutmamalı. Gitmek isteyen varsa Avrupa Birliği'ne, hatta onlara yardımcı olmalı, yol göstermeli.
Sayın Yaşar, çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük bu kadar olsun diyelim. Önümüzdeki haftalarda görüşebilmek ümidiyle sizlere iyi günler, iyi çalışmalar diliyoruz.